Kitabın adı Sadece Biri. Yazarı Emel Uz. 9. ayrım. Kalemi bırakıp arkasına yaslandı. Ellerini başının üzerinde kenetleyerek derin bir nefes aldı. Güne başlamak için hazır. Görevini tamamladı. Yüzündeki anlamlı gülümseyiş, geçmişi kocaman bir ayna gibi yansıtıyor. Hafif ve serin esen rüzgar, perde kıvrımlarını oynatarak içeri doğru süzülüyordu. Balkona çıktı. Hava çok güzel. Rüzgar ipek gibi bir dokunuşla bedenini okşadı. İhot kokusunu birkaç derin soluk alarak doldurdu ciğerlerini. Kendi yalnızlığına arkadaş olmak istercesine her taraf çok sessiz. Geçmiş yaşantısına dönerek bir hayat öyküsü oluşturmasında yardım eder gibi. Yaşadıklarından pek çok ders çıkarmıştı, halen de çıkarıyor. Bundan sonra asla yapmayacağı şey, başkalarının kendi adına karar vermesine izin vermek. Yapmayacaktı bunu. Sonucu ne olursa olsun. Ayaklarını minik balkonun demirlerine dayadı. Bedenini uykuya hazırlamak amacıyla kısa bir süre öylece oturdu. Tüm güzelliğiyle yeni bir gün doğuyor. Açlığını gidermek için ağzına attığı mini bisküvi parçalarını değirmende öğütürcesine çiğnedi. Sahilin bu sessiz güzelliğini hiç kimseyle paylaşmak istemediğine karar verdi. Uykudan vazgeçip aşağıya indi. Kucaklaştığı serin sularla oynaştı, yüzdü. Açıldıkça koyulaşan lacivert deniz, sanki bir huzur pompası. Yükselen güneş ve kalabalık sahil, vaktin epeyce ilerlediğini gösterdiği an denizden çıktı. Havlu elbisesini bir çırpıda geçirdi üzerine. Canlı renklerle bezenmiş elbiseyle uyumlu olan plaj çantası da hazır. İri siyah gözlükleriyle oldukça göz alıcı bir görünümde. Kumların üzerine serdiği asırını da çırparak katladı. Koltuğunun altına sıkıştırarak otele doğru yürüdü. Bu kadar yüzme seni kurt gibi acıktırmış olmalı. Günaydın. Günaydın Oktay. Evet, çok acıktım. Seni izledim. Yaklaşık bir saattir yüzüyorsun. Su çok güzel. Sen de girmelisin. Önce kahvaltı. Ne dersin? Birlikte yapalım mı? Duş alıp giyinmeliyim. Tamam canım, acele etme. Ben de biraz yüzerim. Yaşadıklarıyla bugününü ve düşüncelerini birleştirmeye gereksiz olanları ayıklamaya, hayatıyla ilgili bir karar vermeye çalışıyordu. Yine kızdı kendine. Ne oluyor sana? Nedir bu karmaşa? Fakat bu olumsuz düşünceler hemen karşıt fikirler oluşturmakta gecikmedi. Beyni olumlu ve güzel düşünceler üretmeyi öğreniyordu. O, dünyasına neşe ve heyecan katıyor. Bunda ne kötülük olabilir ki? Sanki önceden tanıyormuş gibi rahat ve mutlu hissetti kendini. Yıllardır taktığı mutluluk maskesini şimdi gerçekten hissetmeye başladı. Süreceğinden emin değil ama olsun. Ani bir hareketle üzerine yapışan kumları çırpar gibi kafasındaki bu düşüncelerden kurtulmak istedi. Oktay'ın beklentileri kendi beklentileriyle çok benzeşiyor. Acaba gerçek mi? Böyle evlilikler, böyle düşünen adamlar olabilir mi? Samimiyetine karşılık son derece ölçülü bir adam. Güzel ve mutlu yaşam süren bir insan. Onun duygularını asla anlayamayız ki. Genel anlamda düşüncelerini paylaşıyor, sonrasında ise hep susuyor. Eğer anlatırsa dinleyeceğinden emin ama ya yanlış düşünürse? Hayatta evlilik de galiba onun yaşadığı, bildiği gibi değil. Bu adamın mutluluğun değerini biliyor görülmesi de çok önemli bir özellik. Oysa o öyle mi? Mutsuzluğuyla savaşıyor. Yanıtını bulamadığı birçok soru var. Hayatının bu döneminde bile en ufak bir söz, bir tavır, açılan bir konu, belki de bir şarkı hızla geriye döndürüyor onu. Sıklıkla olmuyor belki ama dönüşleri oldukça ağır atlatıyor. Kimseye belli etmemeye çabalıyor. Çünkü sorumlu insanlar çevrelerini bunaltır. Bazı tepkilerine anlam veremiyor da olabilirler. Hoşgörüsü ve sabrı iyice azaldı. Koruyucu sevgi kalkanı kalktıkça hesaplaşmaya dönük tavırlar sergilemeye başladı. İşte burada ve oturup hayatını yazıyor. Kırıkları neden hiç yapışmıyor ve hala canını yakıyor? Tüm bunlar hayatta yaşanması gerekenler mi, yoksa kendi bilinçsizliği yüzünden başına gelenler mi? Hangisi olursa olsun yaşamın ona acı bir oyun oynadığını düşünüyor. Bu oyun çok farklı. Akış yönü her an farklılaşabiliyor. Sonu bilinmeyen bir yöne doğru dönebiliyor. Bazen de tamamen kader denilen bilinmeze teslim oluyor. Fakat bu oyunu bozacak olan da o. Umulmadık bir yerde, umulmadık bir zamanda, hiç düşünmediği bir olayla karşılaşabiliyor insan. Duşunu alıp giyinirken bile beyni hiç durmuyor. Söylemesi gerektiği kadarını söyledi Oktay'a. Fazlasına hiç gerek yok. Aldığı yaraları, yaşadıklarını anlatamazdı. Kendine bile yeni yeni itiraf ediyor. Nasıl anlatılır ki? Gereksiz kalıntılar ortaya saçılmamalı. Soğukkanlı olmalı. Yakaladığı bu güzel duygunun tadını çıkarmalı. Gelişen şartlara göre hareket etme kararı alarak beyninde konuşan sesi susturdu. Saçlarını geriye doğru savurdu. Bu savuruşla tüm çelişkili düşünceleri ardında bıraktı ve oda kapısı kapandı. Arabanın camı açıktı. Mavi beyaz bulutların gökyüzünde oluşturduğu desenleri seyrederek ılık rüzgarın tadını çıkarıyordu. Müziğin sesini biraz daha açtı. Eşlik etmeyi de ihmal etmedi. Oktay arabayı kullanıyor, bir taraftan da onu izleyip gülüyordu. Biraz sonra sakinleşti, durağan haline dönüverdi. İşte bu. Sevmediği duygu bu. Neşe içindeyken ansızın bir korkuya kapılmak. Bundan nefret ediyor. Özlemlerinin, hayal dünyasının oyunlarıyla birleşip onu boğmasından korkmak. Sürekli dikkatli ve özenli davranma çabası. Denize hakim yüksek bir tepede durdu Oktay. Manzara harika. Yeşillikler arasından kıvrılarak akan bir nehir tüm güzelliğiyle denize ulaşma çabasında. Kahvaltılarını bu tepede küçük bir kır bahçesinde yapacaklar. Taze tereyağının minik tabaklara özenle yerleştirilmiş kahvaltılıklarının tadına varacaklar. Saatler neşe içinde geçiyor. Kır çiçeklerinden yapılan taçlar, yürüyüşler, çakıl taşların üzerinde çıplak ayakla topallayarak yürüme çabaları ve buz gibi akan dere sularına sokulan ayaklar. Bahçe kenarına serdiği sofranın üzerinde bazlama açan, el çabukluğuyla sacın üzerinde pişiren ve göz ucuyla da olsa onları izleyen bir köy kadını. Sıcacık bakışlar fırlatan bir kadın. Gülün de onu izliyor. Hünerli elleriyle yaptığı gözlemeleri, övgüler yağdırarak, mis gibi kokuları içine çekerek yapıyor bunu. Güzelliklerle dolu zamanların akış hızı oldukça yüksek. Çabucak bitmiş ve bu güzel günlerin sonu gelmişti. Pazartesi günü dönmesi gerektiğini, haberleşeceklerini söyledi. Oktay sürekli olarak onunla bir gelecek düşündüğünden bahsedince bu konuyu zamana bırakmaları gerektiğini söyleyerek sustu. Ayrı şehirlerde olduklarını ama en kısa zamanda bulunduğu yere geleceğini söyledi. Bunun büyük bir tesadüf olduğunu ama taşınmaya çok önceden planladığını ekledi. Şimdiki böyle olması gerekiyordu. Bir anda dalgalı bir aydınlık yayıldı Oktay'ın yüzüne. İtiraf etmeliyim ki tam olarak anlayamıyorum. Konu asla seninle ilgili değil. Bu dönem benim için çok karmaşık. Bunlar arasında olmanı istemiyorum. Haberleşelim. Birbirimizi daha iyi tanıma adına çaba gösterelim, olur mu? O zaman senden birlikte dönmemizi isteyeceğim. Benim tatil için planladığım süre çoktan bitti. Bu güzel hanım için biraz uzatmıştım. Birlikte dönersek inan ki sana katlanabilirim. Bugün ve yarın benimsin o zaman. Odaya kapanmak yok. Peki, zaten yetişmeyecek. Yetişmeyen nedir? Önemli değil dedi Gülin. Bu yanıt da gizin bir parçası. Hoşlandı bu kadından. Bunu yakalamak çok zor. İçindeki güç ve güven arttıkça hiç şüphesiz bu sorunlar, beynini kemiren anlamsız düşünceler birer birer yok olacak. Yaslanacak bir omuzun varlığını hissetmek bile çok güzel. Aynı zamanda bu yolculuk uzun sohbetler için çok uygun bir ortam da sağlayacak. Oktay kendi yaşantısından, beklentilerinden az da olsa bahsetmişti. Belki daha da ayrıntısına girecek ama Gülen'in suskunluğunu görünce Oktay da geri çekildi. Unutamayacağı güzellikte yaşadığı o iki günü. Pazartesi sabahı erkenden yola çıktılar. Arabanın arkasına yerleştirilen iki küçük valiz ve neşeli iki surattan ibaret yükler. Çalan şarkıyı eliyle ayağıyla tempo tutuyor, sık sık da eşlik ediyordu Gülin. Yüzündeki tatlı gülümsemeyle ona bakan Oktay da aynı sevimli karşılığı veriyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse, beraber dönme fikri çok hoşuna gitti. Demek birlikte olmak için kalmıştı orada. Bunu düşününce küçük bir çocuk gibi sevinç kaplıyordu içini. Yoğun ve hareketli yaşam tarzıyla saplandığı düşüncelerden, gömüldüğü sessizlikten kurtulmuştu. Tanrım, ne güzel bir manzara. İleride mola verelim mi? Çok güzel bir yer var. Park yerinde zor yer buldular ama manzaraya hakim bir köşede masa bulma konusunda şansları açıktı. Hemen hemen her yer doluydu. Şişman bir kadının attığı şuh kahkahalar dikkat çekici bir şekilde yansıyordu çevreye. Hem konuşuyor hem gülüyor hem de yanındaki siyah köpekle ilgileniyordu. Bembeyaz patileriyle çok da sevimli bir hayvan. Tatlı sözler sarf ederek eğilip uzun uzun sevdi bu güzel hayvanı. Oktay hınzır bakışlarla kulağına eğilip kısık bir sesle havlama taklidi yaptı. Kahkaha atma sırası Gül'ündeydi. Kendine engel olması imkansız gibi kurulmuş bir zemberek yayından boşalmıştı sanki. Oktay'ın bakışları hayranlık ve sevgi dolu. Ne kadar da anlamlı bakıyor ona. Duygulandı yine. Gözlerinden akan yaşları silerek eğilip öptü onu. Bu gözlerin altında sığınacak çok derin bir liman var. Ne hayalci kadınım ben. Hala dersimi almamışım. Zihinlerine kazanan o güzelliklerle birlikte tekrar yola koyuldular. İnsan kendini affettiğinde kırgınlık ve öfkesi azalır. Pişmanlıklarsa kaybolmasa da en azından zarar veren haliyle kalır. Aslında bu sözlerle Oktay'ın merakını daha da derinleştirdiğini fark etmiyor bile. Gül'ün seni bıraktıktan sonra duru bakışlarını bir ayna gibi yansıttı Gül'ün. Bir süre cümlenin devamını bekledi. Yüzündeki belirsizliği saklamak istercesine oturduğu koltuğa biraz daha gömüldü. Anımsaması gerekenleri unuttu mu yoksa? Yeniden başlama düşüncesinde ne oluyor? Hayır hayır, bu bir şans. Neden olmasın ki? Yazdıklarını da bitiremedi. Çok oyalandı. Oysa bu tatilin amacı bu değildi. Belki de hayatının farklı bir dönüm noktasıydı. Neden olmasın? Daldın yine. E düşünüyordum öylesine işte. Evet, elbette. Beynindeki çarpışmayı görebiliyorum. Sessiz kaldı Gül'ün. Başını çevirdi. Birbiri ardınca geçişini sürdüren dağlara baktı. Mavinin ötesinde belli belirsiz gri hatlar oluşmaya başlamıştı. Bir gün daha yok olmak üzere. Direksiyondan ayrılan el sıkıca kavradı elini. Gücünü aktardı ve geri çekti. Evet biliyorum. Yaşamak için mutlu olmayı düşlemek yerine mutlu olacağın yerde olmalısın. İçgüdülerinin sesini dinle. Sana en doğru yolu gösterir. Gül'ün İsrail'le yukarı çıktılar öyle ya. Onca yolu birlikte geldiler. Nasıl olsa biraz dinlenecek ve kahvesini içip gidecekti. İçindeki karmaşayı hissettirmemeye çalıştı. Zevkle döşenmiş, sadeliği yansıtan ve suskun bir ev. Geniş antrenin bir kenarındaki koli yığını dikkatini çekti. Bir şey sormadı Oktay. Köşe lambalarıyla aydınlatılmış salonda dumanı tutan köpüklü kahvelerini içtiler. İki çocuğu da gideceği yerde olduğu için çok şanslı olduğunu tekrarladı. Biraz daha ayrıntısına dalarak anlattı bunları. Kızı yeni evli, oğlu ise uzayan okulunu bitirme çabasındaydı. Oktay uzun konsolun üzerindeki resimleri dikkatle inceledi. Hiçbir şey sormadan ve söylemeden. Sonra ona döndü, ani bir hareketle sıkıca sarıldı. Bu davranışa kayıtsız kalamadı Gül'ün. Çünkü içindeki tüm sıkıntıları örtecek, kalbini yerinden çıkaracak güçteydi. Hayatının muhasebesini yapıyorsun Gül'ün. Bu seni zorluyor. Yıllar ilerledikçe değerler kendini daha da ön planda gösterir. Tutkuları ortaya çıkarır. Hayatı tüm gerçekleriyle birlikte görmeyi sakın unutma. Yaşamımıza sahip çıkamazsak onunla baş etmemiz imkansızlaşır. İzin verdiğin sürece yanında olacağım. Şimdi gidiyorum ve geldim dediğin günü sabırsızlıkla bekleyeceğim. Gitme dedi usulca. Uzun yoldan geldik. Burada kalıp dinlenmelisin, yarın devam edersin. Hayır Gül'ün, gitmeliyim. Gideceğim yol çok az. Seni zorlamak istemem. O güzel kafandaki düşünceleri en kısa zamanda çözeceğinden eminim. Gelmeni bekleyeceğim. Sorunlar ve onları oluşturan nedenler ne kadar büyük olursa olsun, asaletin güzelliği hiçbir zaman kaybolmaz. O güzel büyü hiçbir zaman bozulmaz, buna inan. Büyük bir endişe duydu içinde. Mesin hiç istemiyordu. Kendine inanamadı. Nasıl böyle düşünebiliyor? Fark ettirmemeye çalıştığı gururu önüne kesiyordu zaten. Benliğindeki saygı, nezaket ve terbiye işbirliği içinde olmalı. İçinde ani bir gözyaşı gibi oluşverdi. Biriken yaşlar gülümseyen gözlerinden sessizce döküldü. Oysa boğazına dizilen yumruklar yuttuğunu sanmıştı. Parmaklarını yüzünde gezdirerek kurutmaya çalıştı yaşları. Seni arayacağım. Beni habersiz bırakma, olur mu? Oluşturacağın şartlar göstereceğin cesaretle ilgili. Sakın unutma. Evlendik. Sade bir törendi. Ödenen bekarlık borçları, aile yardımının fazla olmaması zaten mütevazı olmayı zorunlu kılıyordu. Ne önemi var? Asıl olan her şeyiyle hayatı paylaşmak. Almak kadar vermek gerektiğini bilmek ve Paylaşmanın hazzını tatmak. Murat'ın bizde kaldığı süre içinde babamla aralarında biraz da olsa yakınlık oluşmuş. Babam iyi çocuk, iyi bir arkadaş ama damadım değil. Ben ona kız vermedim diyerek kırgınlığını sürdürmüş ama sessiz kalarak da olayı kabullenmiş. Benim yaptığım tercih kesinlikle onun kafasındaki değil. Çok hakkı varmış. Biraz geç oldu ama anladım. Beynime uyguladığım aşırı baskıyla yüreğimin sesini bastırdım. Babamın affını hak etmek için çabalamak yerine kızgınlığını kabullenerek üzüntümü hafifletme yolunu seçtim. Kenara çekildim, belki de başka bir şey yapamazdım. Düğün günüm bile yanlış kararımın göstergesiyle başladı. Murat kendini masa aleminde sandı. Ne denir ki? Her insanın eğlence tarzı farklı. Ortalıkta damat aranıyordu. Arkadaşlarımın çocuklarını avutuyor, aramızda çocukla pasta kırıntılarını ve ayak izlerinin kirlettiği gelinliğimle bu akışa ayak uydurmaya mecbur edilerek sevgili eşimle dans etmeye çabalıyordum. Orada bırakıp salonu terk etmediğim için ne pişmanım. Bu davranış sonu gelmeyecek olayların başlangıç sinyaliydi. Aslında o doğal olanı yapıyor, kendini açıkça belli ediyordu. Anlamayan, özürlü olan ne yazık ki bendim. Sevgi adını koyduğum o anlamsız perdeyi gözümün önünden çekemiyordum ki. Farklı olaylar dinlemeye başladım. Anlayamadığım bilmezlikler beni korkutuyordu. Alışık olmadığım çarpık ilişkiler, ailede ve çevremizde görmediğim bazı tavırlar karşısında nasıl davranacağımı bilemiyordum. Yalnız bayanları teselli etme görevi hep onun. Bu konuda kendi ailesini bile hiçe saymış. Sıranın bende olduğu ne yazık ki çok net bir gerçek olarak karşımda. Belki farklı yetiştirilseydim, daha açık göz ve kurnaz olabilseydim, Murat'ın yüzdüğü kulvara geçerek ona uygun olan şartlarda yarışabilseydim, bu tarz düşünce ve davranışlardan birazcık haberdar olabilseydim, çözümsüzlük sınırında bu kadar oyalanmazdım. Varken yok sayılmaz, ben de beni üzenleri yok sayabilirdim ama hangisini? O kadar çok ki. Bazen yazma fikrine karşı çıkıyorum. Hatırladıkça kendime daha çok öfkeleniyorum. Karşılaşılan sorunlarının yaptıklarımla ilintili olduğunu anlamam çok uzun yıllarımı aldı. Hep bir neden buldum, kabullendim, ben kavramının gücünü anladım. Kurulan düzenin değişmemesi uğruna bildiğim, öğrendiğim çok şeyi de yok saydım. Korkularımın gölgesinde kaldım. En azından şimdi o bilinç düzeyine erdim galiba, nihayet. İç hesaplaşmalarım o kadar acımasız ki. Kendimi tekrar tekrar paralıyorum. Bitmesi adına, kendimi affetmek adına yapıyorum bunu. Yanlış olsa da kabul edici tavırla dolu bir yaşamım var. Ve ben bunlarla tek tek hesaplaşıyorum. Ne mutlu bana, geç de olsa değişiyorum. Hiçbir zaman kendini sorgulamayan, aynı tavırlara devam eden, kendine sunulan nimetlerden sınırsızca yararlanan ve rahatça sürdürmekte hiçbir sakınca görmeyen insanları hiç anlamıyorum. Eşimi çok sevmiştim. Sonsuzdu sevgim. Bunu tüm açık kalpliğimle söylüyor, her hareketimle de belli ediyordum. Bu da yanlışlarımdan biriydi. Belki de en önemlisi, şartsız teslimiyetin başlangıç noktası. Yazdıklarım yalnızca bana ait olan beklentilerin ifadesi. Ortaya farklı yorumlar, farklı gözlemler ve sonuçlar çıkabilir. İnsanın kişilik yapısı da çok büyük bir etken. Onun için farklı değerlendirmeler olabilir, olmalıdır da. Dünyada yaşayan insan sayısı kadar da farklı düşünce ve görüş var. Her biri başka bir bakış açısı oluşturuyor. Farklılıklar zenginliktir ama kimseyi kırmadığınız ve yok etmediğiniz sürece. Yeni bir hayat başlıyor artık. Murat'ın bir arkadaşının davetlisi olarak deniz kenarında bir kampa gittik. Bir anlamda balayı olacak. Tek farkısı bu balayında gelin ve damadın bir arada olamayışı. O bir yerde, ben başka bir köşede. Arkadaş sohbetleri, sofra alemleri, bekarlık anılarının övgüyle anlatıldığı sohbetlerden oluşan bir yeni evli çift tatili, yani balayı. İnsanın yetişme şekli ve belirleyeceği yaşam tarzı çok önemli. Onun tarzı da bu. Çevreye dönük bir ilgi, uzun sofra alemleri, şarkılar ve sonrası. Eşim dediğim adam, belki yaşadığı ilişkiler, belki geldiği yaş gereğince, ilk duyguların, heyecanların yaşandığı dönemi çoktan geçmiş. Kim bilir belki de hiç böyle bir dönemi olmadı. Yakışıklı bir adamdı ve kadınların ilgisini çekiyordu. Bu konudaki düşünceleri de benden çok farklıydı. Ben iletişimde incelik ve duygusallık arıyordum. 19 yaşındaydım. tüm o güzelliklerin eşimle yaşayıp paylaşacağımı, el ele gezip dolaşacağımı düşünürdüm. Daha her şeyin o kadar başındaydım ki. Çamaşır yıkayıp yemek yapacak, çocuk bakacaktım elbette ama önce aşk dolu bir arkadaşlık yapacağımı umuyordum. 9. ayrımın sonu. Sayfa 78. Devamı 10. ayrımda.